Ayrım 19, Reagan'ın Köpekleri, Henning Mankell, sayfa 260, 13. bölüm. Wallander ertesi sabah uyandığında korktuğu başına gelmişti. Başı ağrıyordu ve kendini çok yorgun hissediyordu. Şakakları zonkluyordu ve dişlerini fırçalarken kusmamak için kendini zor tutmuştu. Bir bardak suyla iki ağrı kesici içti ve artık eskisi gibi akşamları sert içkiler içmemesi gerektiğine karar verdi. Aynada yüzünü incelerken her geçen gün babasına daha çok benzediğini fark etti. İçkiden gelen baş ağrısı onu yalnızca mutsuz kılmakla kalmamış, aynı zamanda yüzündeki çizgileri daha da derinleştirmişti. Saat 7.30'da otelin restoranına giderek kahveyle sahanda yumurta söyledi. Kahvesinden birkaç yudum içince kendini biraz daha iyi hissetti. Çavuş Zitz'in gelmesine yarım saat vardı. Bu arada iyi giyimli iki erkek cesedini Mosby Strand kıyılarına vurmasıyla başlayan karmaşık olaylar zincirindeki bulguları bir kez daha düşündü. Dün akşam keşfettiklerini arka planda ipleri elinde tutan kişinin Murniers değil de Putnis olma olasılığını hazmetmeye çalıştı. Ama bu düşünce onu yine başladığı yere getirmekten başka bir işe yaramıyordu. Hiçbir şey net değildi. Letonya'daki bir soruşturmaya dahil olmuştu ama bunun İsveç'tekilere benzeyen bir yanı yoktu. Bu totaliter ülkede delil zincirini oluşturmak hiç de kolay değildi. Belki de diye geçirdiği içinden öncelikle işlenen bir suçun soruşturmasının yapılıp yapılmayacağına karar vermek gerekiyor. İki albaydan somut açıklamalar alabilmesi için çok daha fazla çaba harcaması gerekiyordu. Elindeki duruma bakıldığında önünde duran görünmez kapıların açılıp açılmadığından bile emin değildi. Bir süre sonra da yerinden kalkarak çavuş Zitz'i bulmaya gitti. Yolda giderlerken Reagan'ın kasvetli binaları ve sokakları Wallander'in o güne dek hiç yaşamadığı bir melankoliyi de beraberinde getiriyordu. Otobüs duraklarında bekleyenlerin ya da kaldırımda yürüyenlerin de aynı duygular içinde olup olmadıklarını düşünüyordu. Düşüncelerinden arınmak istercesine omuz silkti. Özlemle beklenildiği bir evi olmamasına karşın yine de ülkesini çok özlemişti. Odasından içeri girer girmez telefonu çaldı. Çavuş Zitz'i kahve getirmesi için göndermişti. "Günaydın," dedi Murniers. Wallander onun sesinin tonundan çok neşeli olduğunu anladı. "Akşam nasıl geçti?" "Riga'ya geldiğimden beri ilk kez harika bir yemek yedim," diye karşılık verdi Wallander. "Ama galiba içkiyi biraz fazla kaçırmışım." "Bu ülkede ölçülülük diye bir şey yok," dedi Murniers. "Anladığım kadarıyla İsveç'in başarısı kısıtlamalarla birlikte yaşayabilme yeteneğinde." Wallander buna uygun bir yanıt ararken Murniers konuşmasını sürdürdü. "Şu anda masamın üstünde çok ilginç bir dosya duruyor," dedi. "Albay Putnis'in evinde içtiğiniz harika konya unutmanıza yardımcı olabilecek nitelikte bir dosya."
"Ne dosyası?"
"Upitis'in ifadesi. Akşam yazılmış ve imzalanmış."
Wallander karşılık vermedi.
"Orada mısınız?" diye sordu Murniers. "Odama gelseniz iyi olacak."
Koridorda elinde bir fincan kahveyle gelen çavuş Zitz'le karşılaştı. Murniers'in odasına gitti. Murniers masasında oturuyordu. Yüzünde her zamanki alaycı gülümsemesi vardı. Wallander karşısındaki koltuğa otururken Murniers masanın üstündeki dosyayı aldı.
"Elimizde Upitis'in ifadesi var," dedi. "Bu ifadeyi size çevirmekten büyük bir mutluluk duyacağım. Şaşırmış gibisiniz."
"Evet," diye karşılık verdi Wallander. "Onu siz mi sorguya çekmiştiniz?"
"Hayır, Albay Putnis sorgulamayı Yüzbaşı Emmanuelis'e devretti. Yüzbaşı beklediğimizden daha başarılı oldu. Emmanuelis parlak bir geleceği olan bir polis."
Murniers'in sesinde alaycı bir ifade mi vardı? Yoksa yorgun ve bıkkın bir polis memurunun olağan ses tonu muydu bu?
"Evet, sarhoş, kelebek koleksiyoncusu ve şair Upitis sonunda her şeyi itiraf etmeye karar verdi," diye sürdürdü konuşmasını Murniers. "Berklaus ve Lapin'le birlikte 23 Şubat'ta sabaha karşı binbaşı Liepa'yı öldürdüklerini itiraf etti. Bu üç adam binbaşı Liepa'nın öldürülmesine ilişkin emri yerine getirmişler. Upitis bu emri kimin verdiğini bilmediğini açıkladı. Ki bu büyük olasılıkla da doğrudur. Emir doğru adrese gidinceye dek birçok el değiştirmiştir.
Emrin içeriği üst düzey bir polis memurunun öldürülmesi olduğundan ödenecek miktarın da haydi kabarık olduğu ortada. Upitis ile diğer iki adam ödülü paylaştılar. Ödülün miktarı Letonya'da çalışan bir işçinin 100 yıllık maaşına eşdeğer. Emir binbaşı Liepa daha İsveç'e gitmeden 2 ay öncesinden verilmiş. Emri veren kişi binbaşı Liepa'nın belli bir günde öldürülmesine değil ama kesinlikle öldürülmesine emretmiş. Sonra bu emir birden değişmiş. Cinayetten 3 gün önce. Binbaşı Liepa daha hala İsveç'teyken Upitis'le bağlantı kurulmuş ve binbaşı Liepa'nın Riga'ya döner dönmez öldürülmesi emredilmiş. Bu telaşın nereden kaynaklandığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamış. Ancak ödenecek miktar arttırılmış ve Upitis'in emrine bir de araba verilmiş. Upitis'in Spartak sinemasına her gün sabah ve akşam gitmesi emredilmiş. Binanın çatısını tutan siyah kolonlardan birine batıda sizin grafiti adını verdiğiniz türde bir yazı yazılacakmış. Ve bu yazı yazıldığında da binbaşı Liepa'yı öldürülecekmiş. Bu emri alan Upitis hiç zaman kaybetmeden Berg Klaus ve Lapin'le bağlantı kurmuş. Kendisiyle bağlantı kuran kişi binbaşı Liepa'nın o gece evinden çıkacağını söylemiş. Bundan sonra ne olacağıysa onlara bağlıymış. Bu da 3 katilin bazı sorunlar yaşamasına neden olmuş. Binbaşı Liepa'nın evinden silahlı çıkacağını ve dolayısıyla direneceğini düşünmüşler. Bu da binbaşı evinden çıkar çıkmaz ona ateş etmeleri anlamına geliyormuş. Başarısız olma ihtimalleri de vardı. Mournier susarak Wallander'e baktı. Çok mu hızlı gidiyorum diye sordu. Hayır, anlattıklarınızı takip edebiliyorum. Binbaşı Liepa'nın oturduğu sokağa gitmişler diye sürdürdü konuşmasını Burniers. Ön kapının ampulünü sökmüşler. Silahlarını yanlarına alarak bir kenara gizlenmişler. Daha önce bir bara gidip içki içmişler. Binbaşı Liepa kapıdan çıkar çıkmaz ona saldırmışlar. Upitis binbaşının kafasına vuranın Lapin olduğunu söyledi. Lapin'le Berg Klaus'u sorguya çektiğimizde suçu birbirlerinin üstüne attılar. İsveç yasalarının tersine burada bizler 2 kişiden hangisinin gerçek katil olduğunu anlayamadığımızda ikisini de mahkum edebiliyoruz. Binbaşı Liepa kaldırımın üstüne düşünce olan yerine bir araba yaklaşarak baygın binbaşıyı arabanın arka koltuğuna taşımışlar. Rıhtıma giderken yolda bir ara kendisine gelen binbaşının kafasına Upitis sert bir cisimle vurduğunu itiraf etti. Binbaşı Liepa'yı rıhtıma taşıdıklarında Upitis onun ölmüş olduğunu söyledi. Amaçları binbaşı Liepa'nın başına bir kaza geldiği süsünü vermekmiş ama Upitis arkadaşlarının polisi yanıltmak için herhangi bir çaba harcamadıkları da anlaşılıyor. Mourniers raporu bir kenara koydu. Wallander avcı kulübesinde geçirdiği saatleri, Upitis'i sorduğu soruları ve aralık kapının arkasından kendilerini dinleyen kişiyi düşündü. Biz binbaşı Liepa'ya ihanet edildiğinden Albay Mourniers'ten kuşkulanıyoruz. Binbaşı Liepa'nın o gün döneceğini nereden biliyorlardı diye sordu Wallander. Galiba Aeroflot'ta çalışan birine rüşvet vermişler. Yolcu listesinden öğrenmiş olabilirler. Elbette bu konuyu da araştıracağız. Binbaşı neden öldürüldü? Bizim gibi toplumlarda söylentiler hızlı yayılır. Galiba binbaşı Liepa arkaları güçlü bazı suçluları kayırmadığı için öldürüldü. Wallander bir sonraki sorusunu sormadan bir süre düşündü. Upitis'in itiraflarının Mournier sürümünü dinlemiş ve bir şeylerin doğru olmadığını fark etmişti. İtirafın düzmece olduğunu farkındaydı ama gerçeği tahmin edemiyordu. Yalanlar birbirini izliyordu. Gerçekte ne olduğunu ve nedenlerini görebilmek olanaksızdı. Birden başka bir sorusu olmadığını fark etti. Sorulacak soru kalmamıştı. Yalnızca belli belirsiz açıklamalar vardı. Upitis'in itiraflarının tek bir sözcüğünün bile doğru olmadığını anlamalısınız dedi. Mournier's ona hayretle baktı. Neden yalan olsun ki? Çünkü binbaşı Liepa'yı Upitis öldürmedi de ondan. Tüm bu itiraf düzmece. Böylesi bir itiraf yapmaya zorlanmış olmalı. Upitis gibi sicili kabarık bir suçlu neden binbaşı Liepa'yı öldürmüş olamaz? Çünkü onunla karşılaştım dedi Wallander. Onunla konuştum. Bu ülkede binbaşı Liepa'yı öldürecek son kişi Upitis'tir. Bourdieu'sin şaşkınlığı sahte değildi. Demek ki avcı kulübesinde gizlenen ve tüm konuşmaları dinleyen kişi o değildi. Peki ama kimdi? Bay Baliepa olabilir miydi ya da Albay Putnis?
Upitis'le görüştüğünüzü mü söylediniz?
Wallander birden tüm gerçeği anlatmamaya karar verdi. Bay Baliepa'yı koruması gerekiyordu, başka seçeneği yoktu. Otele odama gelmiş ve kendini tanıtmıştı. Albay Putnis çift aynalı sorgulama odasında onu gösterdiğinde tanımıştım. Beni görmeye geldiğinde bana binbaşı Diepa'nın arkadaşı olduğunu söylemişti. Mourniers koltuğunda dikleşmiş ve pür dikkat kesilmişti. Wallander'in son sözlerine yoğunlaştığı görülüyordu.
Garip dedi, hem de çok garip.
Binbaşı Liepa'nın meslektaşlarından biri tarafından öldürüldüğünü söylemek istediği için beni görmeye gelmişti.
Polis tarafından mı?
Evet, Upitis olanları ortaya çıkaracağımı umuyordu. Riga'da İsveçli bir polisin olduğunu nereden duyduğunu bilmiyorum.
Başka ne söyledi?
Binbaşı Liepa'nın arkadaşlarının elinde herhangi bir kanıt olmamasına karşın binbaşının kendisini tehdit altında hissettiğini de söylemişti.
Onu kim tehdit ediyormuş?
Polis teşkilatından biri. Galiba bir de KGB.
Neden böyle hissediyormuş?
Upitis'in de inandığı gibi binbaşı Riga'daki suç örgütlerinin kendisini ortadan kaldırmaya kararlı olduklarını düşünüyordu. Ortada bariz bir bağlantı var.
Ne bağlantısı?
Upitis bir yerde yalan söylemiş olmasına karşın iki konuda haklıydı. Mourniers ayağa kalktı. Wallander onun İsveçli polisin sınırları zorladığına sinirlenip sinirlenmediğini düşünüyordu. Ama birden albayın yüzündeki neredeyse yalvaran o ifadeyi gördü.
Bunları Albay Putnis duymalı dedi.
Evet diye karşılık verdi Wallander. Çok haklısınız. 10 dakika sonra Putnis içeri girdi. Wallander ona yemek için teşekkür edememişti ama albay içeri girer girmez Mourniers ona heyecanlı heyecanlı kendi dillerinde bir şey anlatmaya koyulmuştu. Wallander onun Upitis'in otele gelişinden ve anlattıklarından söz ettiğini düşünüyordu. Wallander Putnis'in avcı kulübesinde gizlenen kişi olduğuna ilişkin yüzünde bir ipucu yakalayabileceğini ummuştu ama Putnis kendini ele vermemişti. Wallander Upitis'in neden yalan ifade verdiğini anlamaya çalıştı ama bir süre sonra da her şeyin çok karmaşık olduğunu görerek boş verdi. Putnis'in tepkisi Mourniers'inkinden çok farklıydı.
''Şu zanlıyla buluştuğunuzu neden kimseye söylemediniz?''
Wallander ne diyeceğini şaşırmıştı. Söylemekle Upitis'in kendisine gösterdiği güveni sarsmak istemediğini açıklayabilirdi. Ama öte yandan Putnislerin evindeki yemeğin basit bir davet olup olmadığından da kuşkulanmaya başlamıştı. Putnis daha önce zanlıları her zaman tek başına sorgulamayı yeğlediğini söylememiş miydi? Putnis'in öfkesi saman alevi gibi birden sönüverdi. Yeniden gülümsemeye başlamış, hatta elini Wallander'in omzuna atmıştı.
''Kelebek koleksiyoncusu ve şair olan Upitis şeytan gibi kurnazdır.'' dedi. ''Riga'yı ziyaret eden bir İsveçli polisi görmeye gitmenin kuşkuları kendinden uzaklaştırmanın zekice bir yolu olduğunu kabul etmeliyim ama itirafı yalan değildi. Sonunda pes edeceğinden emindim. Binbaşı Liepa cinayeti çözüldü. Bu da sizin artık Riga'da kalmanıza bir neden olmadığını gösteriyor.'' Ülkenize bir an önce dönebilmeniz için gerekli düzenlemeleri yaptıracağım. Yasal kanallardan İsveç Dışişleri Bakanlığı'na da teşekkürlerimizi ileteceğiz.
İşte tam o sırada Wallander bu büyük sahtekarlığın nasıl düzenlendiğini fark etti. Olayın yalnızca bir bölümünü değil, birbirinin içine geçen gerçeklerle yalanların, yalan itirafların ve bunların neden-sonuç ilişkilerini de görmeye başlamıştı. Binbaşı Liepa'nın düşündüğü gibi son derece yetenekli ve şerefli bir polis olduğunu da bir kez daha anlamıştı. Bayba Liepa'nın meydan okumasını ve korkularını şimdi çok daha iyi anlıyordu. Şu anda ülkesine geri dönmeye zorlanmasına karşın genç kadını yeniden görmesi gerektiğini de biliyordu. Hem binbaşıya hem de onun eşine bunu borçluydu. ''Ben de ülkeme dönmek istiyorum.'' dedi ama ''yarına kadar da burada kalmak istiyorum.'' Bu güzel kenti doğru dürüst göremediğimi dün akşam eşinizle konuşurken anladım. Son cümlenin dışında geri kalan konuşmasını iki albaya yöneltmişti. Çavuş Zitz harika bir rehber diye sürdürdü konuşmasını. Buradaki çalışmam sona ermesine karşın onun bir süre daha bana eşlik edeceğini umuyorum.
Elbette diye karşılık verdi Murnias. Bu garip olayın çözümlenmek üzere olduğunu da kutlamamız gerek diye düşünüyorum. Size bir hediye vermeden ya da birbirimizin sağlığına bir kadeh kaldırmadan sizi ülkenize göndermek çok ayıp olur.
Wallander akşamı düşünüyordu. İnese otelin gece kulübünde onu bekleyecek, onun sevgilisi gibi davranacak ve Bay Baliyepa'nın yanına götürecekti.
''Çok abartmayalım.'' dedi. ''Bizler oyunun galasını kutlayan sanatçılar değil, polisiz. Ayrıca bu akşam için bir sözüm vardı, genç bir hanımla buluşacağım.''
Murniers gülümseyerek çekmecesinden bir şişe vodka çıkardı.
''Bunu bozmak istemeyiz.'' dedi. ''Hadi şimdi şerefe kadeh kaldıralım.''
''Aceleleri var.'' diye geçirdi içinden Wallander. ''Beni bir an önce ülkeden uzaklaştırmak istiyorlar.'' Birbirlerinin sağlığına içtiler. Wallander iki albayın şerefine kadeh kaldırırken bir yandan da hangisinin binbaşı Liepa'nın ölüm emrini imzaladığını düşünüyordu. Tek kuşku duyduğu mesele buydu ve bunu da hiçbir zaman öğrenemeyecekti. Putnis mi yoksa Murniers mi? Ama şu anda kesin olan bir şey vardı. O da binbaşı Liepa'nın haklı olduğuydu. Arkasında bir belge bırakmadıysa bildiği tüm gerçekler kendisiyle birlikte mezara gitmişti. Bay Baliyepa kocasını Putnis'in mi yoksa Murniers'in mi öldürdüğünü eğer gerçekten öğrenmek istiyorsa bu belgeyi de bulmak zorundaydı. Ancak o zaman Upitis'in binbaşının ölümünden hangi albayın sorumlu olduğunu öğrenmek için neden yalan itirafta bulunduğu ortaya çıkacaktı.
Tanıdığım en korkunç katille şimdi burada kadeh kaldırıyorum diye geçirdiği içinden. Ne var ki hangisinin katil olduğunu bilmiyorum.
''Yarın sabah sizi geçirmeye geleceğiz.'' dedi Putnis kadeh kaldırmalar sona erdikten sonra.
Wallander çavuş Zitz'in arkasından polis merkezinden çıkarken kendini yeni serbest bırakılan bir tutuklu gibi hissediyordu. Çavuş ona kenti gezdirdi. Wallander uygun olduğunu düşündüğü yerlerde ''Evet ya da çok hoş'' diye mırıldanıyordu. Oysa çok derin düşüncelere dalmıştı. Upitis'i ve kendisine verilen seçeneği düşünüyordu. Murniers ya da Putnis kulağına ne fısıldamıştı? Tehdit dağarcıklarından Wallander'in aklına bile getirmeye korktuğu neyi çıkarmışlardı ortaya?
Belki de Upitis Bay Baliyepa'nın sevgilisiydi ve çocukları bile vardı. Letonya'da çocukları da öldürüyorlar mıydı? Yaşamları başlamadan sona eren bu çocukları gözlerini kırpmadan öldürüyorlar mıydı? Ya da ileride yüzlerine kapanacak kapıları önceden saptayıp tehdit mi ediyorlardı? Totaliter rejimin özelliği miydi bu? Upitis'in ne seçeneği vardı? Katil olduğunu ileri sürerek kendi yaşamını, Bay Baliyepa'yı ve ailesini mi kurtarmıştı? Wallander komünizmle yönetilen ülkelere ilişkin duyduğu haksızlıkları hatırlamaya çalıştı. Ne var ki bu konuda fazla bir şey bilmiyordu. Upitis bir şekilde bu örneğe uyuyordu. İnsanların işlemedikleri bir suçu nasıl kabullendiklerini anlamakta zorlanıyordu. İnsan soğukkanlılıkla en yakın arkadaşını öldürdüğünü nasıl itiraf edebilirdi?
Bunu asla öğrenemeyeceğim diye geçirdiği içinden. Ne olduğunu tam olarak hiçbir zaman anlayamayacağım. Ama Bay Baliyepa anlar, anlamak zorunda. Binbaşı Liepa'nın son isteğini biri yerine getirmeli. Araştırmaları onunla birlikte mezara girmedi. Bunlar yalnızca binbaşının ruhunda değil ama başka birisinin ya da birilerinin koruması altında olmalı.
Ben şu anda bir koruyucuyu arıyorum ve bu da Bay Baliyepa'nın bildiği bir şey. Ortada asla yok olmayacak bir sır olduğunun farkında olmalı. Onun dışında hiç kimse bu sırrı ortaya çıkaramayacak. Bayba binbaşının güvendiği biriydi. Onun koruyucu meleğiydi.
Çavuş Zitz eski Riga'da surların önündeki bir kapının önünde durdu.
Wallander arabadan inince bunun Bayan Putnis'in sözüne ettiği İsveç kapısı olduğunu fark etti. Ürperdi. Hava iyice soğumuştu. Boş gözlerle surlara baktı ve surların üstündeki eski sembolleri çözmeye çalıştı. Hemen sonra da vazgeçerek arabaya geri döndü.
''Devam edelim mi?'' diye sordu çavuş.
''Evet'' dedi Wallander. ''Görülmesi gereken her şeyi görmek istiyorum.''
Zitz'in araba kullanmaktan çok hoşlandığını fark etmişti. Arka koltukta soluğa ve çavuşun sürekli dikiz aynasından kendisine bakmasını aldırmadan oturuyordu. Bir an önce otel odasında olmaya can atıyordu. Akşamki görüşmenin nasıl geçeceğini merak ediyordu. Bir an için onunla üniversitede buluşmayı ve üniversitenin boş koridorlarında ona bildiklerini anlatmayı düşündü. Ama genç kadının hangi bölümde eğitim verdiğini de Riga'da birden fazla üniversite olup olmadığını da bilmiyordu. Kafasının içinde şekillenmeye başlayan bir başka mesele daha vardı. Bay Valiyepa ile yaptığı kısa görüşmelerde yalnızca binbaşının öldürülmesinden konuşmamışlardı. Wallander'in alıştığının tersine duygusal bir içerik de söz konusuydu. Yalnızca polis olduğu için değil, aynı zamanda Letonyalı polisin dul eşine karşı bir şeyler hissettiğinden kendisini azarlayan babasının öfkeli sesini duyar gibiydi. Bu doğru muydu? Bay Valiyepa'ya gerçekten de aşık mı olmuştu? Çavuş Zitz düşüncelerini okumuşçasına uzun ve çirkin bir binayı göstererek bunun Riga Üniversitesi'nin bir bölümü olduğunu söyledi. Wallander arabanın kirli camından çirkin binaya baktı. Binanın içinde bir yerlerde olmalıydı Bay Valiyepa. Bu ülkedeki tüm resmi binalar hapishaneye, içindekiler de tutuklulara benziyordu. Kendisi de bitmek tükenmek bilmeyen bir kabusta hapis kalmış gibiydi. Birden arabayla dolaşmaktan yorulduğunu hissederek çavuşa otele geri dönmesini söyledi. Nedenini bilmeden saat tam 2'de otele gelmesini söyledi. 19. ayrımın sonu. Sayfa 274.